Ayrım 2. Refah içinde bir yaşam sürdürme rehberi. Berna Özcan Demir. Sayfa 10. Her şeyi toparlayalım. 1. Çevrenizde gördüğünüz her şey, tüm maddi alanlar, konumlar, gerçek sandığınız her şey, siz inandığınız için var. Her sabah uyandığınız zaman, kendi gerçekliğinizi belirliyorsunuz ve inandıklarınızı yaşıyorsunuz. Etrafınızdaki maddi nesneler bile aslında elektromanyetik bilgi alanları ve gözlemlediğinizde gerçeklik kazanıyor. Sizin gözlemlemediğiniz hiçbir şey var olamaz, sadece bir olasılık dalgası olarak var olabilir. Siz gözlemlediğiniz anda ise artık parçacık olur, yani sizin evreninizde var olur. Gerçekliğinizi siz yaratıyorsunuz. Eğer başka bir gerçeklik oluşturmak isterseniz, bunu başaramamanız için önünüzdeki tek engel inançlarınızdır. Neye inanırsanız onu yaşarsınız. İnançlarınız değiştiği zaman gerçekliğiniz de değişir. 2. Herhangi bir şeyi gözlemleyerek sonuca etki eder, sonucu belirlersiniz. Gözlemci olarak niyetiniz sonucu etkiler. Bir şeyi imgelemek ile görmenin beyinde oluşturduğu etki aynıdır. Bir şeyi imgelemek, gözlemlemek demektir. Gözlemlemek ise sonucu değiştirmek demektir. O halde bir olasılığı dalga durumundan parça durumuna çevirmek, yani gerçekleştirmek için sadece gözlem yeterlidir. Ancak gözlemci olarak gerekli gözlem gücüne sahip olmalısınız. Gözlem gücüne sahip olmak ve doğru kullanmak size süper pozisyondan istediğiniz olasılığı seçme ve yaşama gücü verecektir. 3. Hiçbir şey dışınızda değil. Sizden ayrık bir evren yok. Siz ve dışınızdaki dünya bir illüzyondur. Siz evrendeki her şeyle atom altı dünyada bir düzlemde bağlısınız. Her insanla, her yerle, her canlıyla, her maddeyle atom altı bağlantınız var. Bir şey istediğiniz zaman o zaten sizinle bağlantıdadır. Ve sadece bunu bilmek ve bağlantıyı bilincinizde güçlendirmek, istediğiniz şeyi kısa sürede yaşamınıza çekecektir. 4. Evrende bir tek atomun değişmesi bile onunla bağlantılı tüm atomları etkileyecektir. Unutmayın, tüm atomlar birbirleriyle anlık iletişimdedir. Eğer değişim istiyorsanız kendinizden başlamalısınız. Kendinizde oluşturacağınız bir değişim sizin evreninizi de değiştirecektir. 5. Evrende kesin bir şuur vardır. Gözlemlenen bir elektronun bunu biliyor gibi davranması bunun en iyi kanıtıdır. Eğer bu evrensel şuuru anlar, evrenle uyumlu bir şekilde yaşarsanız, isteklerinize ulaşmanızda evrensel şuur yanınızda olacaktır ve sizin için en kestirme yolları bulacak, en faydalı bağlantıları kuracak ve en iyi sonuçları oluşturacaktır. Kendinizi evrenden ayrık gördüğünüz sürece, evrensel şuur ile aranızdaki iletişim azalacaktır ve ayrılık illüzyonu sizi yalnızlaştıracaktır. Evrenle birlik içinde olmak demek, evrenin kendisi olmak demektir. 6. Her sabah uyandığınızda kendinize yeniden inşa ediyorsunuz. Kendi kimliğinizi hatırladığınız anda artık gözlem yapmış ve dalga olan bir olasılığı parça durumuna getiriyorsunuz. Hafıza, bilim adamlarının açıklamakta en zorlandıkları konulardan biridir. Hafıza konusunda ünlü kuantum fizikçisi Dr. Fred Allen Wolf, "Hiçbir şey kesin değildir. Geçmişteki bir olay mevcut bulunmamaktadır. Geçmiş sadece beyindeki sinir kıvrımlarımızda mevcut olan bir kayıttan ibarettir," demektedir. Her sabah uyandığımız zaman evrendeki bilgi hard diskinden kendimizle ilgili bilgileri almakta ve işte ben nokta nokta kişiyim, yaşamım bu nokta nokta nokta şimdi evimdeyim gibi bilgilerle kendimizi yeniden inşa etmekteyiz. Oysa yataktan ilk kalktığınız anda kim olduğunuzu, nerede olduğunuzu anımsadığınız kısa bir an vardır. İşte tam bu anda kendinize seçeceğiniz yeni kimlik, kendinizi yeniden inşa ederken farklı bir sonuç almanızı sağlayacaktır. 7. İnsanlar çoğu zaman kararlarını çevrelerinden malumat toplayarak verirler. Oysa kuantum fiziğine göre çevremizde gördüklerimiz inançlarımızdır. Bir konuda karar vermek için çevrenizden bilgi toplamaya başladığınız anda bu konuyla ilgili gerçek inançlarınızı doğrulayacak bilgileri bulursunuz ve sonra da bu bilgilere göre karar verirsiniz. Bir kuantum zihin yapısına sahip olduğunuz zaman bu konuda nasıl bir karar vermeliyim yerine bu konuda nasıl bir seçim yapmalıyım, hangi olasılığı gerçekleştirmek istiyorum diye düşüneceksiniz. Zihniniz en doğru kararları almakla değil, gerçekte ne istediğiyle ve hangi olasılığı gerçekleştirmek için gözlem yapması gerektiğiyle ilgilenecektir. Bölüm 2. Evrenin yasalarını anlamak ve insanı tanımak. Büyük bir enerji denizinde evrenle bütün olan insan da bir enerjidir. Ancak insan sürekli duyguları ve düşünceleri ile farklı enerjiler üretebilmekte ve bu şekilde hem kendisini hem evreni etkileyebilmektedir. Sürekli olumlu duygular üreten bir insanın hayatının çok harika olacağını ve sürekli iyi şeyler yaşayacağını ya da sürekli olumlu olasılıklara odaklanan bir insanın sürekli olumlu olasılıkları yaşayacağını bu noktada düşünebilirsiniz. Bu bir anlamda doğrudur ancak olumlu düşünce ya da olumluya odaklanmanın gerçekte ne olduğunu anlamadan bunu başarmak mümkün değildir. Birçok insan bana sürekli olumlu şeyler düşünüyorum, hep iyi olacak diyorum ama yine de başıma birçok kötü şey geliyor demiştir. Birçok kişisel gelişim kitabı okuyan, birçok seminere giden, öğrendiklerini uygulayan ancak yine de hayatlarında anlamlı bir fark oluşturamayan birçok insanı tanıyorum. Üstelik bu insanlar samimiyetle bir süre öğrendiklerini uygulamış ve ellerinden gelen çabayı göstermiş insanlardır. Peki o halde bir insan gerçekten hayatını nasıl değiştirebilir? Daha mutlu, daha başarılı, daha şanslı, daha zengin olmak için gerçekten yapabileceği bir şeyler var mıdır? Bu sorulara yanıt vermeden önce evrenin yasalarını ve insanın gerçek yapısını tanımak gereklidir. Evrenin yasaları. 1. Çekim yasası. Aynı frekansa sahip enerjiler birbirini çekerler şeklinde tanımlanabilecek bir yasadır. Bir kişi hangi enerjiyle şarj olmuşsa o frekanstaki enerjileri kendisine çekecektir. Bir kişinin bir enerjiyle şarj olmasını sağlayan şey ise onun ürettiği duygu ve düşüncelerdir. Halk arasında para parayı çeker sözü buna güzel bir örnektir. Bir kişi eğer olumlu ve güzel enerjilerle doluysa ve mutluysa yaşamına çekeceği enerjiler de yine olumlu ve güzel enerjiler olacaktır. Yine halk arasında kötü şeyler üst üste gelir sözü de buna başka bir örnektir. Kötü bir deneyim yaşayan kişi bu deneyimin etkilerini üzerinde taşıdıkça buna uygun başka enerjileri kendisine çekmeye devam edecektir. Bu yasadan çıkartılacak en temel sonuç, sahip olduğunuz enerjinin mahiyeti, yaşamınızda hangi enerjileri çekeceğinizi size açıkça gösterecektir. Eğer olumsuz, karamsar, depresif ve umutsuz bir durumdaysanız, yaşamınıza çekeceğiniz olayların ne olacağını tahmin etmek için kahin olmak gerekmez. Eğer sürekli korkular yaşıyorsanız, bu korkularınızla ilgili olayları hayatınıza çekme ihtimaliniz çok fazladır. Bu konuda daha önce hırsızlığa maruz kalanların, ikinci bir kere hırsızlığa maruz kalma ihtimalinin hiç hırsızlığa uğramamış insanlardan daha yüksek olduğu ile ilgili istatistikler vardır. Bunun en önemli nedeni ise kişinin bu konuda sürekli endişeli, enerjiye sahip olması ve bu endişelerinin de yeniden bir hırsızı hayatına çekmesidir. Çekim yasası hayatımızın her alanında sürekli olarak iş başındadır ve yaşamımızda birçok olayı aslında hayatımıza biz çekmişizdir. 2. Zıt çekim yasası. Zıt çekim yasası da en az çekim yasası kadar önemli bir evren yasasıdır. Hepimiz çeşitli kişiliklere, özelliklere ve alışkanlıklara sahibiz. Eğer ben çok tertipli ve düzenli bir insansam, bu özellikler benim için önemlidir. Tertipli olmaya değer veririm ve bunu iyi bir vasıf olarak tanımlarım. Ancak eğer herkes çok düzenli olsaydı, o zaman benim bu özelliğim sıradan ve doğal bir özellik olacaktı. Benim tertipli olmam aslında çevremdeki dağınık insanların varlığıyla değer kazanır. Bu durumda ben hayatıma birçok dağınık insanı çekebilirim. Burada işleyen çekim yasası değil, zıt çekim yasasıdır. Dağınık olan kişi, benim düzenli olmamın anlamını güçlendirmekte ve ne kadar bundan yakınırsam yakınayım, aslında bilinçsiz bir şekilde bir çeşit tatmin yaşamımı sağlamaktadır. İnsanların kendileriyle ilgili beğendikleri ve takdir ettikleri yönleri, alışkanlıkları ve huyları vardır. Bu yönlerini takdir etmeye devam etmeleri için bu yönlere zıt insanların da var olması gereklidir. Eğer bir kişi çok fedakarsa ve bu yönünü içsel olarak takdir ediyorsa çok bencil bir insanı hayatına çekebilir. Bu kişinin içindeki fedakarın var olması için bu bencile ihtiyacı vardır. Burada süreç bilinçli bir noktada işlemez. Daha çok bilinçsiz bir durum söz konusudur. Bu noktada bir danışanımın hikayesini anlatmak isterim. Aysun, Kaan ile tanıştığında ondan ilk görüşte etkilenmişti. Kaan son derece konuşkan, kendine güvenen, güçlü biriydi, işinde başarılıydı ve Aysun'a karşı çok nazik davranıyordu. Kısa sürede birbirlerine aşık oldular ve ilişkilerine bir sene bitmeden evlenmeye karar verdiler. Evlilik hazırlıkları başladığı zaman Aysun, Kaan'ın daha önce fark etmediği bir yönünü fark etti. Kaan neredeyse annesinin sözünden çıkmıyor, her istediğini yapıyor, evin eşyalarının bile annesinin seçtiği şeyler olmasını istiyordu. Oysa Aysun, kendi kararlarını kendi almayı seven bir insandı ve Kaan'ın da kendine güvenen yönlerine hayrandı. Oysa her konuda özgüveni çok yüksek olan ve ne istediğini bilen Kaan, annesi söz konusu olunca adeta küçük bir çocuk gibi davranıyordu. Aysun bunu Kaan ile konuştu ama müstakbel eşi bu durumu çok normal kabul ediyor ve annesinin sadece onların iyiliğini istediğini, bazı kararları onun vermesinin normal olduğunu ve böyle küçük şeyler için annesini üzemeyeceğini söylüyordu. Aysun bir karar vermesi gerektiğini farkındaydı. Kaan'ı seviyordu. Evlenmelerine sadece bir ay kalmıştı ama bu durumda gelecekte ciddi sorunlar yaşayacaktı. Aysun ile bu konu üzerinde konuştuk ve annesiyle çocukluktan beri anlaşamadığını, zevklerinin yaşama bakış açılarının çok farklı olduğunu anlattı. Yetişkin bir kadın olunca hiçbir konuda annesine fikrini sormadığını, annesinin işlerine karışmasına izin vermediğini anlattı. Ancak arkadaşları ve dostlarından fikir alıyor, onlara değer veriyor ve sorunlarını onlarla paylaşıyordu. Aysun'un sorunu özellikle kendi annesiyleydi. Artık durum çok netleşmişti. Aysun, aileden bağımsız, kendi kararlarını kendi veren, kendi ayaklarının üzerinde duran, içsel özelliklerini çok takdir ediyordu ve bunun tam tersi olan Kaan'ı hayatına çekmişti. Zıt çekim yasası bir kere daha işlemişti. Her kurban kendi katilini çeker ya da her mağdur kendi zalimini çeker. Bu kitapta sizinle internette www.rikiturk.com isimli sitemizde yayınladığım bir yazımı da paylaşmak istiyorum. Bu yazının zıt çekim yasasını çok iyi anlatacağını düşünüyorum. Katil ve kurban. Bazen hepimiz kendimizi yaşam karşısında kurban gibi görme eğilimine gireriz. Kurban gibi hissetmek, çaresiz, yalnız, haksızlığa uğramış ve zavallı durumuna düşmüş olarak kendimizi hissetme duygumuzdur. Kim yaşamı boyunca bu duyguyu yaşamamıştır ki? Hepimiz zaman zaman haksız yere incitilir, aşağılanır, yalnız bırakılır ve çaresiz kalırız. Sürekli karşımızdakini suçlarız ve bir gün yaptıkları için cezasını çekeceğine inanırız. Oysa her şey bu kadar basit midir? Gerçekten kurban olmak bir şanssızlık sonucu başımıza gelen bir şey midir? Bence kurban olma duygumuz, katil olma duygumuzdan aldığımız intikamdır. Hepimizin içinde bir katil yaşamaktadır ve bir de kurban. Katil yaşamın bazı alanlarında ortaya çıkmıştır. Birilerine haksızlık yapmış, birilerinin canını yakmış, birilerinin hayallerini, duygularını bilinçli ya da bilinçsizce öldürmüştür. Sonra köşesine çekilmiş ve kurbanın sahneye çıkmasını beklemektedir. Sonra bir gün kurban çıkar sahneye, biri onun canını yakar, haksızlığa uğratır ve acımadan duygularını öldürür. Katiline bakan kurban aslında içindeki katili görür, kendi katilinin gözlerinde. Sonra onun içindeki acımasızlığı fark eder, dehşeti ve karanlığı görür katilinin gözlerinde. Gördüğü aslında kendi içindeki katilin suretidir. Çok acı çeker ama çektiği acı, katilin kendisine verdiği acı değildir. İçindeki katil ile yüzleşmenin acısıdır. Katilini seven kurbanlar vardır. Onu çok sevdim derler ama o benim canımı yaktı. Sever elbette o içindeki parçasıdır. Aslında sevdiği içinde yaşattığı katildir. Yine kaçmaya çalıştığı da odur. Kendisine ne kadar acı verdiğini göstermeye çalıştığı da dışındaki katil değil, içindeki katildir. Ne zaman kendimizi kurban gibi hissedersek bilmeliyiz ki içimizdeki katili görmüşüzdür. Canımızı yakan bize gelmiştir. Çünkü onun görevi içimizdeki katili bize göstermektedir. Acı çeken kişi aslında kendisine acı çektirenden değil, içindeki katilden acı çeker. Eğer içinde o katil olmasaydı, dışında onun dehşet saçan gözlerini görmeyecek, acımasız sözlerini duymayacaktı. Kişi içindekiyle yüzleşmek için kendi seçer bilinçsizce katilini. Seçer ve yaşamını alır. Sonra onun katliamı ile yüzleşince acı çeker. Acının kaynağı dışındaki katil değil, içindeki katildir. İçindeki katil ile yüzleşince anlar acı vermenin anlamını, canını yaktıklarının duygularını ve değişmeye başlar bilinci. Artık anlamıştır içindeki katilin ölmesi gerektiğini. İçindeki katili öldürünce artık kurban olmaktan da kurtulmuştur. İçindeki kurbanı öldüren katil ise katil olmaktan kurtulmuştur. İkili ilişkilerde acı veren kendi kurbanlığından, acı duyan ise kendi katilinden kurtulmaya çalışıyordur. Sonuçta acı duyan kişi katilini öldürendir, acı veren ise kurbanını. 3. Onaylanma yasası. Her insan düşüncelerinin ve inançlarının onaylanmasını bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde ister. Ancak bu durum her zaman olumlu düşünceler ya da inançlar için geçerli değildir. Bazen hiç istemediğimiz bir sonucun onaylanması da bizi mutlu edebilir. Ben sana demiştim, kalıbı buna en iyi örnektir. Kadın kocasına balığa gitme, çok yağmur yağacak der. Kocası hastalandıktan yeni iyileşmiştir ve kadın onun sağlığını içtenlikle düşünüyordur. Adam yine de karısını dinlemez, balık tutmaya gider. Gerçekten yağmur yağar ve ıslanan adamın akşam tekrar ateşi çıkar. Bu duruma kadın hem üzülür hem de ben sana demiştim, beni dinlemedin bak ne oldu derken, olayların onu onaylamasının hazzını bilinçsiz bir şekilde yaşar. Eğer bir insan 40 yaşından sonra iş bulamayacağına inanıyorsa, iş aramasına rağmen iş bulamaması onu hem üzecektir hem de bir taraftan bilinçaltı bir düzeyde haklı çıkmaktan keyif alacaktır. Onay yasası da diğer yasalar gibi hayatımızı birçok açıdan etkilemektedir. Gerçek inançlarınızın sürekli onaya ihtiyaç duyduğunu ve gerçek bir değişimin inançları değiştirerek mümkün olabileceğini bilmek, değişim için en önemli adımlardan biridir. Aksi halde onaylanma yasası siz istemeseniz de bilinçaltınızda çalışacak ve yanlış, hatalı, zararlı inançlarınızın onaylanması için gereken olayları oluşturacaktır. 4. Baskılama, açığa çıkma yasası. İnsanların bilinç düzeyinde çözümleyemediği ya da farkına varamadığı her olumsuz duygu bilinçaltına bastırılır. Kişi bilinçaltına bastırdığı bu olumsuz duygunun farkında değildir. Ancak bu duygu sürekli açığa çıkmak için uygun koşulları beklemektedir. Hatta kişi bilinçsizce bu duygunun açığa çıkması için gerekli koşulları kendi hazırlamaktadır. Örneğin yoğun saldırganlık duygularını baskılamış bir insanın gece yolda bir hırsızla karşılaşması ve bu hırsız ile kavga etmek zorunda kalması bilinçli olarak seçtiği bir şey değildir. Ancak saldırganlık duyguları bir şekilde açığa çıkmak istemektedir ve kişi bilinçsizce o saatte, o sokakta olarak o hırsızla karşılamayı seçmiştir. Aynı şekilde bastırılmış korkular da ortaya çıkmak için uygun zemini aramaktadır. Sürekli işini kaybetme korkusunu bastıran bir adam, bilinçsizce işine geç kalacak bahaneleri bulacaktır. Bir gün araba bozulacaktır, bir gün uyuyakalacaktır, bir gün büyük bir hata yapacaktır. Elbette kişi bunları bilinçli yapmıyordur. Bilinçaltı bastırılmış duygunun, korkunun, acının ortaya çıkması için kişiyi etkilemektedir. Bu noktada refah ile ilgili baskıladığımız korkularımızı bilmeden ve bunları kontrollü olarak açığa çıkartmadan yaşamımızda gerçek bir refah duygusu oluşturmamız mümkün olmayacaktır. Bilinçaltı ve yaşamımız. İnsan temelde üç farklı bilinç durumuna sahiptir. Birincisi, farkında olduğumuz, akılcı, denetimini kolaylıkla sağlayabildiğimiz ve bazen de sadece ondan ibaret olduğumuzu sandığımız ana bilincimiz vardır. Buna kısaca bilinç ya da şuur deriz. Bu, kişiliği, egoyu gösteren, kontrol edebildiğimiz zihinsel alanımızdır. İkincisi ise farkında olmadığımız, neleri içerdiğini ya da içermediğini herhangi bir duyumuzla ya da bilincimizle algılayamadığımız, bilinçten ve beş duyudan direkt bilgi, emir alan, ancak farkındalık alanımızın dışında kalan bilinçaltımızdır. Sonuncusu ise yüksek benlik ya da üst benlik dediğimiz bilinçaltı gibi farkındalık alanımızın dışında olan, ancak ruhsal çalışmalarla farkındalık sağlayabildiğimiz, kısaca içimizdeki bilgi olarak tanımlayabildiğimiz bilinç durumudur. Bilinçaltımız bizim sadık bir hizmetçimizdir. Bizim verdiğimiz talimatları alır ve koşulsuz olarak uygulamaya başlar. Bilinçaltımıza talimatları çoğu zaman farkına varmadan veririz. Bu da bilinçaltımıza bir emir verirken istemediğimiz şeyleri emretmemize yol açabilen en önemli noktalardan biridir. Bilinçaltınıza bir talimat gönderdiğiniz zaman hemen bunu emir kabul eder ve bunu gerçekleştirmek için çalışmaya başlar. Bilinçaltımız mıknatıs gibidir. Kendi inançlarını yansıtan şeyleri çeker. Eğer bilinçaltınız yaşamınızın zor geçeceğine inanırsa, gerçekten yaşamınız zor olacaktır. Karşılaşacağınız olaylar ve insanlar hayatımızı zorlaştıracaktır. Eğer bilinçaltımız paranın zor kazanılacağına inanırsa, para zor kazanılacaktır. Bilinçaltınızdaki inançlarınızın ne olacağını büyük ölçüde belirleyen şey, sizin ona verdiğiniz bu talimatlardır. Bugüne kadar bilinçaltınıza yanlış inançlar yerleşmiş olabilir. Ancak bugünden sonra bunu değiştirmek sizin elinizde. Eğer yaşamınızda bolluk, bereket yoksa, bilinçaltınızda olabilecek temel yanlış inançlar şunlardır. Ben iyi şeyleri hak etmiyorum. Ben değerli değilim. Para kirli bir şeydir. Parayı sevmiyorum. Önemli olan başka şeyler var. Çok paramız olursa eşim beni terk eder. Çok param olursa gerçek dostum olmaz. Ben zengin olacak kadar yeterli değilim. Bu ve bunun gibi birçok yanlış inanç, bilinçaltınızın evrensel çekim yasası gereği kendisine refahın zıttı olan yoksunluk durumunu çekmesini sağlayacaktır. Bu inançların önemli bir kısmı henüz siz küçükken yani bilinciniz tam gelişmediği zamanlarda bilinçaltına atılmış inançlardır. Genelde bu durumdan sorumlu olan anne babadır. Eğer ben bugün 40 yaşındaki Ayşe'ye sen yetersizsin dersem, Ayşe bilinçli bir insan olarak buna istediği her tepkiyi verebilir. Bu telkini reddedebilir, kendini yanlış tanıttığını düşünerek düzeltmeye çalışabilir. Benim iyi niyetimden şüphe edebilir ya da bunu kabul edebilir. Ama Ayşe'ye annesi 5 yaşındayken aynı şeyleri söylediyse, henüz bilinci gelişmemiş olan Ayşe bunu aynen kabul etti ve bu inanç bilinçaltına yerleşti. Yıllar sonra Ayşe'nin bilinçaltındaki yetersizlik inancı, evrensel çekim yasası gereği sürekli kendisini yetersiz hissedeceği durumları yaşamına çekmesine yol açacaktır. Bu yanlış inancın etkisi çoğu zaman dramatiktir. Sürekli evliliğinde yetersizlik duygusu yaşayan Ayşe'nin mutlu olması kolay değildir. İş yerinde sürekli kendini başkalarıyla mukayese edebilir ya da bir işkolik olarak kendini ispat etmeye çalışabilir. Ancak ne yaparsa yapsın, bu yanlış inanç bilinçaltından silinip onun yerine ben yeterli bir insanım inancı yerleşmedikçe bir türlü tatmin olamayacaktır. Bir insanın bilinçaltı sadece çocukluğunda gelişen yanlış inançlardan etkilenmez. Kişinin farkına varmadan bilinçaltına verdiği talimatlar ve başkalarının olumsuz telkinlerini kabullenmesi de en az çocukken yaşadığı olumsuz şartlanmalar kadar etkilidir. Sürekli kendisine hayat çok zor diyen bir insanın bilinçaltı bu telkini kabul ettiği anda kişinin karşısına birçok zorluk çıkacaktır. Ya da çevresindekini insanlardan sürekli ekmek aslanın ağzında telkinini duyan bir insan, eğer kendini bu olumsuz telkinden koruyamıyorsa, bir süre sonra parasal zorluklar yaşamaya başlayacaktır. Yaşamımızdaki bolluk ve bereket noktasındaki sorunların büyük bir kısmı, bilinçaltınızdaki yanlış inançlardan kaynaklanmaktadır. Eğer şu anda mali durumunuzdan memnun değilseniz, yaşamınızda sevgi, mutluluk, dostluk ya da sizin için önemli bir şeylerin eksikliğini hissediyorsanız, bunun en önemli nedeni bilinçaltınızdaki hatalı inançlardır. İkinci ayrımın sonu sayfa 17.